Erkan abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Abi senin insanı inanılmaz rahatlatan bir tarafın var. Nedir bunun sırrı?
Yani stresi sevmem. Stres her zaman insanın kafasını bulandırır. Uh-huh. Ayağına köstek olur. Doğruyu göremezsin, göstermez stres. Uh-huh. Es geçersin. Mümkün olduğu kadar kendimi sakin tutmaya ve zamanı kullanmaya çalışırım. Zaman mefhumu. İzafi biliyorsunuz. O zamanı hayat içerisine yaymak isterim. Öyledir benim düşüncelerim. Girdiğim bir ortamda da ya da bir sette, çekimde bir iş yaparken mümkün olduğu kadar moralimi yüksek tutarım. Hı-hı. Bir iş varsa, o benim özel problemlerim varsa onlar kostümlerle birlikte, karavanda kostüm eğer bir filmdeysem çekimde, onu giydiğimi ben dünyayı unuturum. Ben onu halledemem ki onu düşünme ve iş yapıyorum burada. İşime, rolüme yansırsa olmaz. Onu yansıtmamaya çalışıp bunun mücadelesini hep yapıyorum. Sanırım da başarılı oluyorum.
Bu hep böyle miydi? Erken yaşlardan beri benim yapım
benim
bu mu?
Gençken de öyleydi.
Bu bir öğreti mi?
Belki de. Hı. Kim öğretti bilmiyorum ama genetik kodlamada belki de
olabilir.
Gerilerden bir kadim bir şey. Bir şeyler aktarılıyor ya da işte benden önceki kuşak abilerim, daha onun öncesi kuşaklar belki böyle bir şeyler aktardılar bana.
Daha hızlı bir çağda yaşıyoruz. Senin jenerasyonu ve senden önceki jenerasyonda bu söylediğin yapıyı aslında daha sık görüyoruz zaten. Günümüze evet. Geldikçe hızlanıyoruz. Bu hayatın daha hızlı akmasıyla ilgili, hayatın daha hızlı akmak zorunda olmasıyla ilgili.
Aynen, doğru söylüyorsun. Öyle çünkü. Mesela askere kadar ben, askere gidene kadar ulan yaşa yaşa bitmiyor sanki yani. Ona hep öyle söylerim. Bursa'nın bir günde beni her yerde Bursa'nın görevi bir çekirgeden çıkarım. Oradan bir bakmışsın tak senden önce Yeşil'de kahvede oturuyorum. Mavi köşede takılıyorum. O arada tiyatro yapıyorum. O arada efendime söyleyeyim konfeksiyonda çalışıyorum. Zafer Algöz de bunları çok iyi bilir. Konfeksiyonda çalışıyorum. Bir dönem hem konfeksiyon karşı kaldırımda da Gülmeriç parfümeri vardı o zaman. Hı hı. Bursa'nın ilk kuaförü bijuteri falan satar. Tayfun Gülmeriç'in babası da devlet tiyatrosunun perukacısı. Hı-hı. Tayfun da perukacı. Hı-hı. Sakal bıyık yapar falan ama onu muhteşem yaparlar. Bu konuda devlet tiyatroları, şehir tiyatroları iyidir. Aynı anda iki dükkana bakıyorum. Akşamları tiyatroya gidiyorum. Okula gidiyorum. Efendime söyleyeyim geldi. Oğlum kız mı bu?
Su erkek. Erkek.
İç yavrum. Zaman o kadar çoktu. Evet. Bunu hissedebiliyordum. Sonradan farkına vardık. O kadar çok zaman vardı ki.
Her şeye
ki,
zaman yetiyordu abi işte.
Yetiyordu.
Bizim çağın genel problemi bu. Her şeyi yapmak istiyorsun ama bir türlü zaman planlamamızı yapamıyoruz. Çünkü bizim dışımızda o zamanı müdahale eden
evet.
Maalesef bir sürü şey var yani.
Zaman senin de o zaman. Şimdi zaman bizim değil sanki.
Bizim genel olarak şikayetimiz mentorsuz bir nesil olduğumuzu fark ettik aslında.
Nesil?
Mentoru olmayan, bir evet. Rol modeli olmayan, bir evet. Abisi aslında olamayan.
Modern çağ.
Evet.
Bak siz pırıl pırıl 10 numara gençlersiniz. Bu şeylerin iyilerini seçip onların üstüne gitmek. Yoksa çok kirlilikler var. Yani iyisini abi aklımız var fikrimiz var. Seyrediyorsun ve görüyorsun. İyisini sen alacaksın. Kötüyü bırakacaksın.
Seçici olmamız lazım yani.
Seçici olmak gerekiyor. Kafayı buraya yatırıp buraya evirip kafayı devirip böyle düşünmek gerekiyor. Düşündüğün zaman da zaten farkına varıyorsun mevzuların her şeyin. Ve alacağını sen alıyorsun.
Düşünmek dedin ya zaten şöyle bir problem var. Düşünmeye zamanımız yok. 10 dakika boşluğun mu var? Telefonu çıkarıp video izliyoruz bir şey yapıyoruz. Düşünmeye evet. Çok zaman kalmıyor. Biz de ısrarlı diyoruz ki abi düşünmek bir iştir. Düşünmek bir iştir ya.
Zaman ayır.
Ben evet kız arkadaşıma diyorum ki yoğunum bugün. İnceden diyor ki çok da bir şey yapmıyorsun bugün aslında seni çok yoğun
düşünmek
görmüyorum.
Düşünmek çok önemli.
Ben bugün düşünüyorum oturuyorum öyle düşünüyorum. Hayatla ilgili düşünüyorum neler yapmak istediğimi
düşünüyorum.
Niye
oturuyorsun aylak aylak diyorlar.
Değil.
Aslında değil.
Tabii.
Çünkü eski iç oğlum. O bu buranın geldi.
Uğuru.
Yapacak bir şey yok.
Aynen öyle.
Ev onun çünkü.
Evet.
Biz misafiriz.
Stüdyo onun.
Evet.
İşte eski Yunan düşünürleri düşünürler ne yapıyor? Ne yapıyor? Düşünüyor. Düşünüyor ve felsefe buluyor.
Kendilerini anlatırken o dönemin düşünürleri felsefe boş zaman işidir diyor.
Evet.
Boş zamanın yoksa karnın tok değilse felsefe yapamaz.
Hı-hı. Evet.
Bir film var. I Origins diye. Orada bir sahne var. Bilim adamı bir şeyin üzerinde çalışıyor. Ve işte sonuçsuz bir şekilde aylarca çalışıyor. Sonra eşine dönüp diyor ki aslında boşuna geçmedi bunca zaman. Çünkü diyor ki taşları çevirip hiçbir şey bulamamak ilerlemektir diyor.
Kesinlikle. Düşünce bu. Hiçbir şey aslında boş değil. Hı hı. Ama biraz düşünmeye kendimizi bunu bilinçli olarak evet. bilirsek, farkında olursak o zaman işe yarıyor. Yani
alışkanlık haline getirmiyoruz işte, bizim problem o. Düşünmenin bir iş olduğunu ve belli aralıklarla yapılması, tekrar edilmesi, pekiştirilmesi gerektiğini biz evet. maalesef
İşte aylak olmakla yani. Fikir aylağı olmak aynı şeyler değil.
Doğru.
Şimdi düşünmek, şimdi ben mesela uzun yolda ben arabanın içinde düşünürüm. Araba benim büyük terapi arkadaşımdır yani, benim doktorumdur.
İsim koyuyor musun arabalarına, koyar mısın yani?
Var, Ankara'daki arabam toplanıyor şimdi, toplandı. Onun adı Amatör'dü mesela.
Çok güzel.
Amatör. Amatör ruh. Şimdi belki ikinci aldığım zaman arabayı sağ arkaya bir doktor yazdırabilirim. Doktor. Güzel. Çünkü eski abilerimden de biliyorum Bursa'da klasikçiler. Hı-hı. O zaman hep klasik arabalar vardı. Arkasında doktor yazan araba çok gördüm. Hı-hı. Doktor.
O kadar doğru ki abi. Biz de mesela Sercan'la bazen konu üzerinde tartışıyoruz veya bir şeyi bulmaya çalışıyoruz. Duygusal bir dönemdeyiz. Böyle uzun araba yolculuklarına çıkıyoruz. Ama konuşmuyoruz abi.
Oğlum konuşmaya gerek yok ki. Bak şimdi doğru. iki arkadaş mesela, ben hep bunu yaparım. Aynı şeyi yapıyorsunuz, doğru. Ben de diyorum ki Türker'e, arkadaşımı açtı. Kim oğlum, gidelim. Yok, yolda hiç konuşmazsın abi, gidersin. İki tane laf söyler. Onun ne olduğunu sen biliyorsunuz, anlaşırsınız. Yani aynı şeyi görürsünüz mesela. Gördün, ha gördüm dersin, geçti falan filan. Yani sessizliğin sesini dinlemek.
Bravo.
Kızılderili atasözü var. Sessizliğin anlamı çoktur diyor. O yüzden çok konuşmaya da gerek yok.
Bir de o araba yolculuğunda bir müzik çalar sevdiğin.
Oğlum zaten.
Teybini ayarlayacaksın.
Güzel bir blues açmışsın.
Of.
Ve gidiyor ve yol böyle dümdüz ya da virajlı. O blues'un ritmine göre gidersin zaten. Hız da yapmazsın. Yapamazsın tabii. Çünkü. Eskiden kullandık hızlı zamanlarımızda. Ama bir faydasını görmedik. Allah bizi korudu. Kaza yapmadık ama... geçenlerde ben bir kaza yaptım işte, ehliyeti verdim falan filan. Ondan da kıssadan ise %20 dersimizi aldık. Böyle olmamalı, olmamalıydı. Allah'tan bak, hiç ben hızlı araba kullanmayan bir adam olduğum için burnum bile kanamadı.
Çok şükür ya.
Çünkü, çok geçmiş olsun.
Bir de benim şeker problemim var işte, o şekerle ilgili ama anlatamazsın derdini. Şimdi yavaş gidersen manzarayı görürsün, etrafına bakarsın, ne bileyim torpidoyu açarsın,
evet.
uğraşırsın arabada, evet. sohbet ediyorsan edersin, müziğini dinlersin ve yolu hissedersin. Hızlı geçtin, sadece avuçların terler ve yorulursun.
Güzel. Senin araba kullanma şeklin, hayatı da yaşama şeklini tarif ediyorsun aslında.
Aynen. Yumurtayı kırmadan basarım gaza.
Güzel.
Yumurtayı kırmadan.
Evet. Abi peki yavaş, bir şey soracağım.
Sakin.
Seninle çalışan, aynı yapımlarda yer alan birçok oyuncunun seninle ilgili Erkan abiyle çalışmak, Erkan Can'la çalışmak hiçbir oyuncunun böyle kolay kolay elde edemeyeceği çok şahane bir iletişim diye söylüyorlar. Şunu sormak istiyorum. Oyuncularla çalıştığın zaman, yeni oyuncular, genç oyuncularla, onları daha çok dinliyor musun yoksa hep anlatıyor musun?
Onları dinlerim aslında. Yeni gençler ne düşünüyorlar, ne oluyor? Gençleri severim. Gençler benim için hep değerlidir. Çünkü onların bu yeni dünyada çağla birlikte gidiyorlar. Biz biraz geri kaldık gibi. Ama gençlerden öğrendiğim çok şey var. Kafaları nasıl çalışıyor? Nasıl bakıyorlar hayata? Aralara insert girerim. Oğlum bak, o öyle olursa.
Bunu şöyle yapsan daha iyi.
Böyle olur mu acaba? Böyle ya da bazen fırça atarım. Ne yapıyorsun oğlum derim. Yani kızarım ama o kızı iki taneye sonra gene ben küsmem, etmem, kimseye darılmam. Gerekirse döverim. Vakidir bu, yapmışımdır yani. Ama ertesi gün derim oğlum, hiç benim küslüğüm yoktur. Küslüğüm yoktur. O andır ve
orada biter.
Döverim dediğim işte lafla da bir iki döversin onu. Hadi lan dersin. İki takat dersin. O da bir ders niteliğindedir yani. Anladın evet. mı?
Abi hatadan öğreniyorsun çünkü mesela o kadar önemli ki bir üstadından veya o sahneyi paylaştığın birinden o doğru eleştiriyi aldığın zaman bir daha aynı hataya düşmüyorsun abi. Kendi evet. hatanı bulmak daha zor oluyor. Biri sana söylediği zaman o çok daha içine geçiyor yani.
Hatırlayacağı bir laf söylerim onu. Tabii. Unutmaz çünkü.
Sonra koşullanıyor.
Sonra bir hafta sonra gelir abi. Şunu da Allah Allah, yapma. Şimdi gençler olunca, oyuncu gençler, zaten konuştuğumuz mevzu rollerdir, sinemadır, tiyatrodur. Hep sanat sepet tabii işlerini konuşuruz. Yani aslında başka muhabbetler yapmayız. Yaptırtmam da. Yaptırtmam da. Bir şiir okurum karavana girerken. Bak.
Oh.
Okudun mu falan filan. Ensemble çalışmak, ensemble. Yani o ansambılı sağlamak gerekiyor. Eğer aynı sahnede rollerimiz varsa çekeceğimiz sahneyi konuşuruz hep. Nereden geliyor bu, ne oldu, karakterler falan. Çünkü eksik yazılan şeyler vardır. Oyuncu onu doldurur. Herkes kendi rolünün hikayesini. Ben o kanalı açarım. Çaktırmadan bir bakmışsın. Çekeceğin sahnenin çalışması karavanda yapılmış olur. Yoksa boş boş. Gene oturmam yani.
Ensemble demişken bir futbol takımı düşün. Tüm oyuncular kendi başına ayrı ayrı inanılmaz fiyatlar ediyor ve hepsi çok yetenekli.
Yes.
Bazı takımlar bunların hepsini topluyor. Ama ortada futbol yok. Veya ortada ekip, takım ruhu icra edemiyorlar. Sinemada, tiyatroda da böyle mi yani?
Aynı şey. Hayatta da öyle. Hayat futbola fena halde benzer diyor. Futbol şahsi beceri gerektirir ama toplu halde oynanan bir oyundur diyor. İyi bir takımın yoksa kaybedersin diyor. İşte iyi bir takımın başında da bir yönetmen, tiyatro yönetmen. Bir takım değilsen, yani herkes çok iyiyse o ansamblı, o birlikteliği, o sinerjiyi yaratamadığın zaman keçi sürüsü gibi herkes bir tarafa gider. Şimdi onu yakalamak, o sinerji, o ensemble dediğimiz, tiyatroda bizim özellikle kullandığımız ensemble, herkes aynı oynayacak çünkü.
Evet.
Herkes birbirinden haberde, kopuk, bireysel, hani takımdan ayrı diskoşu falan olmaz. Takım oyunu. Takım oyunu çok önemli. O yüzden takımı kuran teknik direktör müdür işte, yönetmen. O iyi idare ederse işi, iyi kurarsa takım olur ve gol atarsın. Bu hayatta da böyle.
Bir şey takım olarak sevinmek de en güzel
değil mi? Muhteşem bir duygudur.
Evet. Tek başına bir şey başarıyorsun. Çok mutlusun. O da fevkalade bir şey.
O da güzel.
Ama biz üçümüz başardık. Yedimiz başardık. 10 kişi uyumadık 3 ay. Onun sonunda gelen bir...
Bir emek harcadık. Evet. Bir amaç uğruna.
Evet.
Ve onu başardık. Hep beraber, herkesin payı var.
Evet.
O şahane ya. İşte
o çok güzel oluyor. Demek
muhteşem
ki,
bir duygu.
Demek ki mutluluk gerçekten beraber paylaşabildiğin zaman keyfi olan bir şey. Gerçekten.
Yoksa öyle. Tek başına yap. Evet, tamam.
İçinde kalıyor
ama
zaten.
Ama paylaşmadığın zaman.
Hiçbir kıymeti yok gerçekten. 18-24 yaş arasında çok fazla arkadaşımız izliyor. Onlarda şunu çok sık görüyoruz. Bir, gönül davasından şikayetçiler. Ya bir kız var ya bir aşk durumu var. Ya da bize bakıp diyorlar ki ya şöyle bir dost bulsam aslında çok iyi olacak. Biz de diyoruz ki aşk sevgi güzel ama bunun kazanması yok zaten. Yani aşkta kazanmak diye bir şey yok. Aynen. Bu ömür boyu böyle devam edecek. Sen kendine bir dost bul. Çünkü dost bulursan o güzel yaşadığın aşk hikayesini de anlatacak birini olur. Mutlu da olsa paylaşırsın, mutsuz da olsan paylaşırsın. Onu bir kere çözeceksin. Bir arkadaş dost işini çöz. Sevgililiğe, aşka gelirsek diyoruz o zaten. Bize de sorsan problem, Erkan abiyi getir burada ona sorsan o da problem diyecek.
Problem.
Abi git buradan işte binlerce yıl antik Roma'ya, onlar için de problem.
Evet.
Büyük ihtimalle ilk insanda da vardı aynı problem.
Doğru söylüyorsun.
Siz daha iyi biliyorsunuz abi. Baktığın zaman ama en eski oyunlara bakıyorsun. Hep yine bir aşkın etrafında. Bir ihanetin etrafında.
Çünkü hayat
dönüyor.
Öyle kurulmuş o.
Evet.
Bu iş böyle. Aşk.
Olmasa yani, dram olur mu abi?
Aşk tabii ki çok geniş bir kavram. Yani kadın erkek aşkı.
Tek başına bu değil.
Tek başına.
İlahi aşk
değil,
var.
Tabii. Bir değil. Sürü. İşte onlar belki birinci basamak o. Orada öğreniyorsun aşk nasıl bir şey. Ve sonra bir sürü versiyonları var bunun. Sonsuza kadar gider yani. Gençler şimdi sevgili oluyorlar falan, sevgili işte falan, kavgalar ediyorlar, ağlıyorlar, içiyorlar. Bir sürü iş. Aslında bizim Anadolu'nun diyeyim daha doğrusu. Karı koca, evlilik şimdi başka bir şey. Ayrılıyorlar. Kavgalar. Kavgaya gerek yok. Adam gibi oturup konuşup ayrılabilirsin, boşanabilirsin ama sonrasında biz iyi bir arkadaş olamıyoruz önce ilişkilerde. İyi bir dost, arkadaş olmak. Bu da aşk işte.
Evet.
Olamadığımız için arızalar çıkıyor.
Bir arkadaşlık teklifi diye bir şey vardı biliyorsun abi.
Eskiden.
Şimdi biz de geçen programlarda şunu söyledik. Dedik ki arkadaşlık teklifi geri gelmeli mi ya? Gelmeli. Bir önce gidip insan işte Ozan'a sordum bunu, Ozan dedi ki tabii ki gelmeli. Çünkü dedi biz önce arkadaş olacağız ki.
Önce bir arkadaş olacağız abi.
Bravo.
Önce güzel. Bir arkadaş olacağız.
Güzel.
Yani o da hani kadın erkek arkadaşın da işte erkek arkadaşınmışın gibi kız arkadaşın da arkadaşı. O da kesinlikle. Seninle önce işi dostlukla, arkadaşlıkla ve arkadaşlıkta paylaştığın şeylerle sonrası zaten olur oğlum.
Evet.
Ve abi şimdi Sercan'ın söylediği gibi genç nesil bize diyor ki abi işte unutamıyorum, çok seviyorum, ayrıldık, aldatıldım vesaire vesaire.
Yalan.
Aynen öyle diyor. Yani öyle bir yazı dilinde bize yazıyor sosyal medyadan. Öyle bir öfkesi ve inkarı var ki durumla ilgili. Biz diyoruz ki ya dur sakin ol.
Sakin ol.
Hani bu hayat vesaire. Arkadaş olamadığı için üstüne o sevginin, aşkın çevresine onu destekleyebilecek bir şey öremiyor. O yüzden sevgi zaten çok kırılgan ilk başta. Ne oluyor? Çatır diyor, devriliyor. Sonra gelip bize dert yanıyor. Biz de diyoruz ki koçum aslanım bak deme böyle daha yani yaşın çok genç. Biraz süre ver ama. O da diyor ki abi benim tanışabileceğim yüz yüze alanlar o kadar kısıtlı ki. Hani sizin gibi işte okulda o kadar uzun saat geçiremiyoruz. Oradan diyor dershaneye gidiyoruz. Oradan o kursa gidiyoruz vesaire bilmem ne.
Haklılar da bir
yandan. Pekiştiremiyorum diyor. Haklılar. Ne yapacağım diyor. Yani bunu işte kantine birlikte yürüyelim falan. Şimdi öyle bir şey yok. Servisler konuşuyor.
Evine bırakırsın mahalleye.
Tabii ki. Tabii ki.
Tak mahallede çevirirler. Hayırdır kardeş? Ne oluyor? Çünkü mahalle kızı. Hmm. Yabancı mahalle sen bırakmışsın falan filan. Bir tek o işler vardı yani. Kavga edersin. Sonra o mahallenin çocukları zaten bir ikini gene mahalleler birbirini tanır. Bir arıza çıkmazdı. Bir itiş kakış bir şeyler olur. Bir kavga olur. O kadardı. Sosyal durumlar daha başkaydı. Daha güzeldi bizim zamanımızda. Orada zaten arkadaşsın.
Erkan abi bir şey sorabilir miyim? Az önce dedi ki aşkın tadılacak bir sürü çeşidi var. Dedim.
Var oğlum.
Sen bir tanesini en üste koymak gerekse.
Şimdi
tattığım en güzel aşk şuydu ne dersin?
Bulabilirsem babamın aşk üzerine, şiir üzerine yazılmış bir şiiri var eski yazdığı. Benim babam Arifiye Köy Enstitüsü mezunu bir öğretmen. Tiyatrocuların lafı şeyidir bu.
Evet.
Bir kişi anlasa yani biz aslında 400 kişilik salonda en fazla 3 kişiye oynuyoruzdur. Odur yani. Sizin programınız da öyle. Siz sohbetinizi edin. Alan alır.
Caz müzikle blues'un arasında bir soruyorlar kıymetli bir caz müzisyenine. Ya bize diyor anlat bunun farkını bu iki müzik türü arasında. Sen nasıl anlatırsın? Kardeşim diyor blues'da 3 akor basarsın 3000 seyircin olur. Caz'da 3000 akor basarsın 3 kişin olur.
Yes. Aynı durum. Heh, buldum. Bir şiiri açıklamış, bir aşkı açıklamış. Bir akılı açıklamış yıllar önce işte. Şiir. Bir. Şiir ruhtan duyuşun ince işlenişidir. İki. İlgi duyup herkesçe candan dinlenişidir. Üç. İlim yapmış insanın halka seslenişidir. Ruh kapsayan bu yazı türüne şiir denir. Aşk. Kadın erkek borcu değildir birbirine. Şevk duymaktır gönülden inanıp sevdiğine. Kitap, kadın, vatan, din gibi rastlanır her şekline. Akıl, akıldır insanları idare eden dümen. Kullan iyi şekilde hayatına ver düzen. Ismarlama iş yapma, aklını kullan hemen. Layık olur topluma aklını iyi güden. İşte açıkladı yani.
Mükemmel.
Başka bir şey söylememe gerek yok.
Mekanı cennet olsun. Muhteşem. Muhteşem.
Durum bu işte yani bir sürü şekilde rastlanır diyor.
Gelmiş geçmiş eskilerden bir şair olacak olsan kim olmak isterdin mesela? Var mı aklına gelen çok sevdiğim bir
şey? Ya işte bir Nazım, bir Orhan Veli var daha bir sürü var.
Değil mi? Birçok Nazım Hikmet hastasıyız biraz. Yaşamaya ama dair şiirini defalarca burada dile getirdik. En sevdiğim şiiridir.
Nazım bütün dünyanın
değil mi?
Büyük, evrensel uzayı da kaplar Nazım Hikmet.
Yaşamaya dair şiiri benim herhalde okuduğum en etkileyici şey olabilir. Yaşamanın ya, ne kadar önemli olduğunu, ya, ne kadar kıymetli olduğunu ama aynı zamanda kendin için yaşaman yetmeyeceğini, hiç tanımayacağın insanlar için bile canını vermeye hazır olacağını anlatan inanılmaz bir şiir.
Nazım Hikmet yani ne sonra arkası gelir. Yani bütün şairler çok değerli tabii ki. Bütün şairler de Nazım Hikmet'e eyvallah der. Bütün dünya şairleri de bunu söyler. Ne mutlu ki Nazım Hikmet bizim ülkemizden, bizden çıkmış bir. Çünkü dünyada herkes Nazım Hikmet'i, bir sürü çevirileri var. Her dile çevrildi Nazım Hikmet'in şiirleri. Annelerin ninnilerinden spikerin okuduğu habere kadar, yürekte, sokakta ve kitapta yenebilmek yalanı. Anlamak sevgilim, anlamak. O bir müthiş bahtiyarlık. Anlamak gideni ve gelmekte olanı. Ben de bu şiiri ayağa severim ya.
Muhteşemdir.
Muhteşem, muhteşem.
Daha mutlu olamazdık yani. Bir şeyi anlatabilmek için çok fazla kelime kullanmaya çalışıyoruz biz.
Evet.
Nazım bu hastalığı yıllar önce tedavi etmiş o dönem. Biz onu kaçırmışız ondan sonra bu hızdan dolayı. Zaten o kadar az kelime kullanıyor. O kadar doğru yerde kullanıyor işte, ki. Sen düşünüyorsun bu sefer.
Şiir böyle felsefedir işte.
Evet.
Yani şiir öyle bir şey ya baba. Şu kadar bir kitap yazacağına ya da bu kadar iki mısra ya da bir dörtlük sana.
Evet.
Hepsini
seni düşüncelere sevk ediyor. Üzerine düşünüyorsun. Hani okudum geçtim, çok güzel geçtim değil. Okuyorsun, dinliyorsun ya da ve onun üzerine kafana takılıyor illaki bir yeri, bir şeyi.
Evet.
Seni yakalıyor.
Uzunu kısa anlatabilene şair diyoruz işte.
Kısa filmler de böyledir işte. Hı hı. Yani kısa filmi o yüzden severim. O kısacık zamanda
evet.
Şiir gibidir ya.
Evet.
Kısa film de öyledir. Şiir gibidir.
Doğru.
Bir dörtlük, bir mısra gibidir. Yani ne bileyim, bir dörtlükten, bir şiirden, bir mısradan koca bir film de yaparsın.
Oğuz Atay Aylak Adam'ın bir kısmından etkilenip üzerine işte 700 sayfalık tutunamayanları yazıyor.
Buyur abi. Yani ispatı var işte. Buyur.
Evet. Evet.
Oğuz Atay bu arada. Oğuz
yani,
Atay.
Evet.
Tabii. Oğuz Atay'ın, gençler Oğuz Atay'ı biraz alın karıştırın bakın. O kitaplarla bir başlayın, sonra gerisi gelir.
Kısmen en azından biraz daha okumanın hayatın içinde olduğu bir dönemden geliyoruz. Şimdiki nesilde izleme var.
Evet.
Sadece dinleme de yok. Bir şeyi dinlemekle ilgili bir iş yapacaksa onun mutlaka görsel olarak
görmesi
bir,
gerekiyor.
Evet, bir çekim halini, bir artık yayın akış olarak izlemek istiyor. Ama bu da onu düşünmeden alıkoyuyor. Çünkü senin alacağın tüm ana fikri sana veriyor bir şey. Evet. Ama sen bu sefer onun gibi oluyorsun. Başkalaşamıyorsun.
Aynen,
biraz kendine dön. Abi işte bize ne önerirsin, ne okuyalım vesaire. Ya mutlaka git ikinci yenicileri oku. Rus yazarlarını oku. Latin Amerika yazarlarını oku.
İşte ben de bunları söylüyorum. Özellikle tiyatrocu öğrenciler geliyor ki oğlum, bir kere ne okudun? Hiçbir şey. Sait Faik okudun. En basitini söylüyorum. Bak, en güzel Sait Faik hikayeleri her gencin başucu kitabı. Çünkü 5 sayfa, 6 sayfa, 3 sayfa, en babası 10 sayfa. Yani bir hikaye oku, yat. Onun rüyasını gör. Bak, alışkanlık. E oğlum sen bir önce şunları bir oku, gel sonra. Okumadan bu iş olmaz. Shakespeare bitecek bir kere. Bir tiyatrocunun Türk edebiyatını yazarları okuyacaklar. O Anadolu hikayelerini, Yaşar Kemal'leri falan okuyacaklar. Onları öğrenecekler. Onları bir bakacaklar. Roman okumanın keyfine bir varacaklar. Sonra Shakespeare bitecek. Bir kere Shakespeare bilmeyen tiyatrocu olmaz bana göre. Çehov bitecek. Rus yazarları hele, ondan sonra işte Dostoyevskiler falan girdi mi uçacaklar aslında. Ne kadar güzel olacak ama o alışkanlığı bir edinebilmeleri önemli. Siz tam son anda yakalamışsınız ama siz artık her şeyin farkındasınız. Bu da sizin göreviniz.
Evet. Çok çok doğru bir şey söyledin abi.
Topluma göreviniz, gençlere göreviniz.
Evet. Yani estağfurullah, öncelikle böyle bir görev üstlenmek bizim aslında yola çıkış noktamız değildi ama şöyle bir şeye sevindik.
Üstlenmişsiniz zaten.
Çok şükür. Biz ama şuna seviniyoruz. Benim hep şöyle bir gayem vardı. Ben 23 yaşından beri girişimciyim. Yani benim aslında ne iş yapsam deyip de oturup bunu yapmaya başlamadık biz. Zaten vardı işlerimiz, hala da var. Ama insanın bir faydalı olma isteği oluyor içinde. Bu az önce konuştuğumuz ölmekten korktuğun için değil. Ölmeye inanmadığın için zeytin ağacı dikeceksin. Kime en çok örnek alıyorum ya? Kime ben en idolüm gördüğüm kişi kimdir? Mustafa Kemal Atatürk'tür.
Yes.
Bir numaralı bu adamı ben takip ederek geliyorum. Sonra diyorum ki ulan ben evet başarılı bir şirket kurdum. Para da kazandım. Bir şeyler yaptım. Yetmiyor. Yani benim bu ülkeye bir sonraki jenerasyon ufacık da olsa bir kişiye de dokunabilsem bir şeyi bırakmam gerekiyor. Böyle bir evet. vazife üstlenmem gerekiyor ki
evet.
ben içim rahat devam edeyim. Bize öyle bir kapı açtığı için biz çok mutluyuz. Diyoruz ki biz bir kişiye de dokunabilsek bir şeyi değiştirmek gerekiyor. İşte Nazım Hikmet'ten bahsettik biliyorsun. O dönem bir sürü insan çıkmış. Şimdi Yahya Kemal'in öğrencisi. İşte onun sıra arkadaşı yine çok önemli bir şair. Şimdi bir dönem böyle bir şey doğuruyor. Rus edebiyatında da böyle. Aynı dönem bir,
aynı
sürü,
dönemde,
bir sürü insan var. O dönemin ruhuyla alakalı bir durum oluyor galiba değil mi?
Kesinlikle. Şimdi bu dönemde başka bir durum var şimdi. Bir süreç. Yaşayacağız bunu. Bakalım evet. nereye gidecek? Merak ediyorum. Tabii o dönemin ruhu uçuyor. Evet. Muhteşem. Dünyada da öyle dediğin evet. gibi. Dünyada da öyle. Ama şimdi bak 21. yüzyıl buralara geleceğim hiç aklımın ucundan geçirmiyor. Geçmiyordu yani. Telefon yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Gaz lambasından geldik buraya. Değil vay anasını dedik. Şimdi bu dönemi de böyle yaşıyoruz. Ama biz bu dönemi yaşarken iyi şeyler, doğru, dürüst, güzel şeyler yapabiliyorsak bu işte ve yaşarken ki özel hayatımızda bile öyle davranabiliyorsak, öyle yaşıyorsak bu birilerine illaki bir sirayet edecektir.
Evet.
Ve devam ettirecek olan bayraktar çocuklar vardır.
Evet.
Bu bir görev.
Borç hatta. Biz bunu bir borç olarak görüyoruz. Yani bizim borcumuz var.
Aynen öyle.
Vazifemizi yerine getirmemiz gerekiyor. Bu Kurtuluş Savaşı'ndan başlayarak gelen bir şeydir.
Aynen
hep
öyle.
Hep onu söylüyoruz. Bize tabii en çok gelen şeylerden bir tanesi de ben Avusturya vatandaşı mesela söyledim. Ülkeden gitmek benim için çok kolay. Bir problemimiz yok bununla ilgili diyoruz ki ama. Evet zor olabilir. Ekonomik şartlar zorlaşmış olabilir.
Evet.
Hayat kolay olmayabilir. Biz bunların evet. hepsine okeyiz. Ama diyoruz ki abi senin bir borcun var ama. Yani zamanında gencecik çocuklar aynı senin gibi onlar da bir kıza aşıktı. Onların da kendiyle ilgili hayalleri vardı.
Bu değişmez.
Ama dediler ki vatan. Bizim bu vatanı bir sonraki nesile bırakmamız lazım. Vatanı korumamız lazım. Vatanın yoksa hiçbir şeyin yoktur.
Oğlum hiçbir şey. O zaman
aynen öyle.
Kafana sık git.
Aynen öyle. Ve gurbetçilerle ilgili biraz ben dertliyim bu konuda o zaman. Kusura bakma. Gurbetçilerle ilgili hep şey vardır. Gurbetçilerin arabesk bir vatan sevgisi vardır.
Evet.
Bilirim. Bununla da ilgili böyle ufak ufak ince ince dalga geçilir. Halbuki bir sebebi vardır ama. Sen şunu çok iyi bilirsin. Ben orada doğmuşum. Ana dilim gibi konuşuyorum. Avusturya vatandaşıyım. Benim orada dışlanacak kağıt üzerinde bir sebebim yok. Ama orada bir 20 yıl yaşadıktan sonra diyorsun ki evet ben buradaki her şeye hakim olabilirim ama ben onlardan biri değilim. Burası benim vatanım değil. Vatan bir tane.
Onu hissediyorsun.
Tabii ki. Dolayısıyla vatana
orada
sahip çıkmak zorundasın.
Orada doğmuş olsan bile.
Sen onlardan biri değilsin Erkan abi.
Yes.
Senin vatanın bir tane var. Bu vatanı sana bırakmış olan insanlara bir borcun bir
borcumuz
sözün var. Bu ülkede yaşamaya ve yaşamayı sevmeye ve daha iyi bir gelecek bırakmaya çalışmaya. Çabalamaya.
Aynen öyle.
Borcun var diye düşünüyoruz. O yüzden diyoruz ki abi tamam sana da bu denk geldi. Yapacak bir şey yok. Buna şikayet edin. Sana da
bu
denk geldi.
Bıçağı biz düzeltmek de geldi. Bıçağı en iyi şekilde bu borcumuzu ödemeye çalışmak.
Aynen öyle.
Bu yolda yürümek.
Evet.
Demiş yani karınca Hacca Gül'den nereye? Sen demişler. Yolunda ölürüz ya demiş.
Yolumuz belli olsun.
O hesap.
Doğru. Şeyde de senin hissettiğin durumu bir de sen ne mutlu sana ki bu kadar erken hissedebilmişsin. Hı hı. Bazı durumlarda da insanlar mesela burada doğuyor. Sonra işte kendi işi, gücü, eğitimi sebebiyle gidiyor yurt dışına. 20 sene, 30 sene, 40 sene yaşıyor. Faydalı olmaya, insanların hayatını iyileştirmeye, güzelleştirmeye başladıktan sonra bir yaşında, böyle 50 yaşında, 60 yaşında, belki daha erken, daha genç, önemli değil. Böyle bir hissiyat giriyor içine. Diyor ki ya ben bunu vatanımda yapsam, bir doktorsun mesela. Bir şeyi keşfediyorsun. Ya diyorsun ki benim vatanımdaki aynı sıkıntıyı yaşayan insanlara yardım edemiyorum ben. Hı. Ama ben o memlekete aitim aslında. Bu hissiyat seni bir yemeye başlıyor işten. Hı. Ve görüyorsun bak bir sürü doktor, mühendis o kadar iyi bir kazanca oturmuş hayatlarına rağmen diyor ki ya ben dönüyorum. Hı. Türkiye'ye dönüyorum. Hı hı. Buradakiler de ama ne diyor biliyor musun bazen? Abi sen niye döndün ya? Ne gerek vardı diyor.
Evet, buraları işte dediğimiz gibi değiştirmek lazım. İşte bir kişiye dokunmak, iki, üç kişiye dokunmak ya da bir elin, iki elin parmakları kadar insana dokunmak bile bu bizim hep kazancımız olacak. Kaybetmiyoruz aslında. Evet.
Ve dokunulmayı bekleyen Erkan abi o kadar çok insan var, genç var ki.
Z kuşağı değil mi bu şimdi?
Evet.
Aynen öyle.
En son.
Sonra ne kuşağı çıkacak bilmiyorum. Alfabe bitti.
Bitti.
Alfabe bitti.
Sayılar başlayacak büyük ihtimalle ondan sonra.
Evet.
Sonsuz.
Aynen öyle.
Sonsuz. Empati olmadı mı olmuyor. Kavgalar, kavga hiçbir şeyi çözmez. Çözmüyor işte, dünyanın haline bak. Sanat, o yüzden sanat her şeyin üstünde bence. Hı. Sanat. Çünkü sanat her zaman barışın yanındadır. Barışı savunur. Savaşa karşıdır. Hümanisttir. Ancak sanatla bir şeyleri kotarabiliriz, yapabiliriz, kurabiliriz yeniden. İşte siz de burada bak, konularınız hep yaşam, sanat,
evet,
kültür. Bunları konuşuyorsunuz ve bu hakikaten sizin bir göreviniz yani. Çok güzel işler başarıyorsunuz, yapıyorsunuz. Bu birilerine dokunacak.
Dünyanın en büyük komutanı olan, en büyük askeri olan Atatürk de diyor ki, nefsi müdafaa olmayan her savaş cinayettir.
Yes!
Savaşmayacağız diyor. Nefsi müdafaa ise savaşacağız, bu kadar.
Sen bana saldırırsan, haneme tecavüz edersen, aynen, benim canıma kast edersen savaşın kralını yaparım.
Ki bu adam savaşmaktan korkmadığını
tabii
çok iyi biliyoruz.
Bütün dünya önünde eğiliyor işte.
Evet.
Erkan abi az önce o kadar güzel bir şey söyledi ki, her şey bir sanat. Yani savaşmak da bir sanat.
Evet.
Marangozun yaptığı işte bir sanat.
Evet.
Mühendisin yaptığı da öyle. Doktorun da yaptığı öyle. Ne yapıyorsan yap, sanatını iyi yap işte. İş ona
İşini
geliyor.
İyi yap.
İşini iyi yap. Yani işini bir sanatçı gibi, o sanatın getirdiği gibi yap. Bu şimdi daha da anlamlı hale geliyor. Yaşam da bir sanat. Yaşama sanatı.
Evet.
Birçok kitap vardır böyle.
Evet.
Açıp bakarsın, kimisi dolu, kimisi boş. Ama asıl taraf Erkan abinin dediğiyle birleşiyor.
Evet.
Aşk da, sevgi de bir sanat.
Kesinlikle. Para harcamak bile bir sanattır oğlum.
Tabii.
Her şey aslında. Öyle bakarsan öyle.
Doğru.
Dediği gibi.
Doğru. Çok doğru.
Yok sen dedin abi, sen daha güzel söyledin.
Sen daha güzel açı yani altını çizdin.
O böyle şey yapıyor, oturuyor
altını
açarak
çizdin,
anlatıyor.
Altını çizdin, toparladı konuyu. Bu da bir format ya şimdi.
Erkan abi, Cemil Meriç'in sözü. Diyor ki iyilik yapan karşılığını bekliyorsa tefecidir.
Kesinlikle. Ben kendi şahsıma hiç öyle bir şey düşünemem bile.
Evet.
Bu konunun ardından aslında şöyle bir şey de tartıştık. Vergi durumu var değil mi?
Hmm.
Sen vergini niye veriyorsun? Bir hizmet alabilmek için.
Yes.
Arkadaşlıkta, ilişkide, sevgide de o mutluluğun bekası için bazı sorumluluklara girmen lazım. Şimdi bir taraf bunu çok yapıyorsa ve karşılığını alamıyorsa o zaman ne yapacağız?
Evet.
Yani karşı taraftan sadece bunu karşılık beklemeden yapıyorsa ve karşı taraftan sadece duygusal anlamda bir şeyler bekliyordur, o da normaldir diye düşünüyorum. O da göreceli. Her ilişkide başkadır bu iş.
Doğru.
Yani her evliliğin kendi içinde kurduğu kurallar vardır ya, kanunların her şeyin dışında. O evlilik gider ya da gitmez işte. Hı. Yani
hepsinin ayrı bir formu var.
Göreceli. O zaman çekeceksin abi. Hayırdır? Ne oluyor? Adam gibi anlatacaksın onu da güzel güzel. Anlamıyorsa alaşmadık. Dostluğumuz bakidir.
Güzel.
El sıkışacaksın, ayrılacaksın. Medeni bir şekilde.
Ozan orada güzel bir şey getirdi, bizim lügatımıza soktu onu. Mutluluk vergisi diye bir şey uydurdu.
İşte oğlum bu çağda bu işlere dönüyor bu işler. Sabahattin Kudret Aksal'ın Kahvede Şenlik Var diye bir tiyatro oyunu vardır. Üç kişiliktir. Sabahattin Hoca da iyi bir edebiyatçı ve felsefecidir. Evlilik ilişkisini, kadın erkek ilişkisini ve Adem, Havva ve Tanrı üçgenini de böyle bir evlilik üzerine, ilişki, kadın erkek ilişkisi üzerine bir oyunu vardır. Muhteşem bir oyundur. Tam bir epik tiyatrodur. Hı. Epiktir yani. O kadar güzel yazmıştır ki. Sabahattin Hoca orada öyle söylüyor. Yani evlilik diyor bir akit diyor, bir anlaşmadır diyor. Zaten öyledir hoca bunu. Anlaşmadır diyor. Burada diyor her şeyi diyor ama diyor bu işin başında baştan kavganı edeceksin diyor. Kavgayı baştan yaptığın zaman diyor, yani kavga dediğimiz şartlar şu bu, kendini daha net açık anlattığın zaman diyor iki taraf içinde, o zaman zırıltı çıkmaz diyor. Hiçbir şey olmaz diyor. Gider diyor. Ve oyunu tavsiye ederim. Bu oyunu bulsunlar. Kahvede Şenlik Var oyunu. Sabahattin Kudret Aksal yazarı. Gençler baksınlar bakalım bu şimdi az evvel. Bunlardan konuşuyoruz hep. Çok güzel bir oyun. Çok çok çok faydalanacaklar yani.
Gençlerin şöyle bir korkusu var abi. O kadar zor bir araya geldiklerini veya böyle o hoşlantıyı paylaşabilecekleri insanların çok az olduğunu söylüyorlar. O yüzden bu pazarlığı başta yaparsak kaybederiz diyorlar. Şimdi bir de o sorunsal var.
Hadi İyice... evlenecek olanlar daha fazla baksınlar.
Flörttekiler hemen okumak zorunda değil.
Sanat seviyorlarsa bu oyunu okusunlar diye.
Bağış üstüne diyoruz
abi. Öyle söyleyelim.
Yani. Evet. Erkan abi bir şöyle bir sorumuz var. Seni seviyorum demek mi daha zor? Seni sevmiyorum demek mi daha zor?
Seni seviyorum demek kolay abi. Hı-hı. Seni sevmiyorum ama o da kolay. Hı-hı. Söylersin biter. Ama seni seviyorum daha güzel. Sevmiyorum olumsuz ya.
Şimdi ben birisi sana aşık ama çok. Sen evet. Ona seni seviyorum dediğin zaman zaten onun duymak istediği bir şey söylüyorsun. Dolayısıyla ağzından daha güzellikle, kolaylıkla çıkabiliyor. Seni sevmiyorum dediğin anda birinin kalbini kıracaksın.
Kalp kırarsın işte.
Ama söylemek zorundasın diye de düşünüyorsun.
Söylerim.
Şimdi kolun artık kangren oluyor. Vücuda gelmemesi için ne yapıyor doktor? O kolu bedenden ayırıyor. Şimdi karşı taraf veya sen aynı durumdasın. Yani bir kara sevda var, bağlanmışsın.
Eyvah eyvah.
O sözcüğü duymadan, arkadaş ben seni sevmiyorum, sana söylenmeden vazgeçemiyorsun. Karşı taraf da seni kırmamak için türlü şeylerle bunu anlatmaya çalışıyor. Ama evet. Anlamazsın ki, anlayamıyorsun yani o durumu.
O zaman söylersin abi. Söylemek gerekir. Hı hı.
Hastayı kurtarmak için söylemek lazım.
İşte bu Türk filmi durumu bu. Hep olur ya film, hep vardır bizim. Eski Yeşilçam sinemasında evet. Bu da güzeldir aslında. Onu çok seviyor ama kadının iyiliği için seni sevmiyorum defol git der ve kadın gider. Sonra yıllar geçer, mesele anlaşılır, zaman her şeyin ilacıdır ve hallolur. Zamana da bırakmak gerekir ama gerekliyse gerçekten iyi düşünüp karar verip gerekliyse söyleyeceksin abi. Hı hı.
Diyorsun ya iyiliği için. Sevmiyorum dedikleri durumlar olur. Bir
olabilir.
Bir de şöyle bir durum olduğunu görüyoruz. Erkekler özellikle kötü bir zamandan geçiyorsun, ayrılık yaşamışsın, kayıp yaşamışsın. Nasılsın diye sordukları zaman iyiyim der delikanlı adam. Kötü olmaya rağmen iyiyim diye cevap vermek, bunu çaktırmamak delikanlılık mıdır? Yoksa yardım istemek gerekir mi?
Herkesten değil ama. Hı hı. Ben en kötü anlarımda böyle nasılsın iyiyim, iyiyim derim. Heh. İyiyim çünkü iyiyim demek iyi bir şeydir. Evet. Kötü kötüyü çağırır ya. Negatif olmak. İyiyim, kötü değil, kötüyüm abi. İyi değilim evet. İşte falan. Değil abi. İyiyim diyeceksin. Aynen. Beyin kendini bilinçaltı iyi eder zaten. Eğer bu kötü durumunu da en iyi samimi bir arkadaşınla, bir dostunla oturup bana açık açık her şeyi dökülebilirsin.
Kesinlikle abi.
O sana terapistlik yapabilir. Evet. Zaten arkadaş, iyi arkadaşlar birbirinin terapistidir ya zaten evet. Dostlar.
Evet.
Bu da insan hayatında 1000 tane olmaz ya. 3 tane, 2 tane.
Çok güzel. Burçlarla aran nasıl abi?
Oğlum ne bileyim anlamam.
Hani birisiyle tanıştığın zaman sorar mısın?
Falsızda kalmayın durumu. Akrep burcuyum.
Evet.
O kadar onu
akrep
bilirim.
Burcuna benziyor musun peki abi? Özelliklerini taşıyor musun?
Bilmiyorum ki özelliği nedir, ne değildir.
Biz senin akrep burcu olduğunu biliyoruz. Şimdi akrep burcu erkeği için şöyle demişler internette. Yoğun, tutkulu, duygusal, gizli, cinsel, şevhetli, derin, intikamcı, sadık ve gölgeli bir karaktere sahiptir demişler. Bunların kaçı tutuyor abi? Tutkulu diyor, derin
tutkuluyum.
Diyor.
Tutkuluyum.
Derin diyor. İntikamcı bu bence şey
yok,
gibi söylenen bir şey.
Bende intikam yok.
Benim de yükselenim akrep bu arada.
Ama unutmam.
Öyle söylenmiş. Ben de unutmam. Yani hiçbir intikam almam. Ama mesela o büyük bir ayıp etmişse.
O karşımda ufacık görürüm. Ben bir şey yapmam ki.
Çok güzel. Delikanlığa sığmayacak bir şey yaptıysa aradan 10 senede geçse deriz ki o adam delikanlı değil onu boşver.
Tavrımı koyarım yani.
Çok
ama,
güzel.
Hani bir şey olduysa da arkadaş orada onun hakkında kötü konuşuyorlarsa da gene de konuşturtmam. Hmm. Değil mi? Yap.
İşte o senin hukukun çünkü.
Benim hukukum.
Şevhetli demiş. Bu senin araba kullanma şeklinden olsun, yemek yeme şeklinden olsun.
Hakkını vermek
bence işte doğru.
Yani. Aynen öyle.
Doğru. Sen bayağı akrep burcusun.
Gizli.
Gizli evet.
Mesela ben gizliyimdir.
Gölgeli ve gizli diyor.
Tabii. Her şeye açık açık söylemem. Biraz özel durum gizlidir yani. Senin sırrını ben gidip bir yerde söylemem yani. Evet. O gizlidir, bendedir o.
Evet. Birisi de gelip sana başkasının bir sırrını anlatsa da şey dersin zaten. Bana niye anlatıyorsun oğlum bunu?
Derim.
Misin, değil mi?
Anlatmışsa da o bende kalır.
Evet. Evet.
Akrep işte. Ne
Akrep.
Bileyim.
Güzel.
Erkan abi, şimdi bir film var. Julia Roberts'ın oynadığı. Eat, Pray, Love.
Evet.
Bu filmde Julia Roberts önce güzel yemekler yemek için İtalya'ya gidiyor. Nerede yenir diye. Sonra kendisini bulmak, o meditasyonla buluşmak için Hindistan'a gidiyor. Orada bir vakit geçiriyor. Sonra da aşkı, sevgiyi bulmak için Bali'ye gidiyor. Orada da buluyor hayatını, sevgisini. Oraya da yerleşiyor, kalıyor. Sen bunları düşündüğün zaman, yani yemek, meditasyon, kendini bulma ve ondan sonra da sevgi, aşk. Bunları nerede bulursun Türkiye'de?
Anadolu'nun her yerinde bulabilirim yavrum. Çünkü Anadolu dünyanın en iyi yeri, en güzel yeri. Her şeyiyle öyle. Düşün ki Anadolu'dan kaç tane medeniyet geçti. Herkes buradan geçti baba. Buradan geçti. Biri giderken yemeğini düşürdü. Başka yemek buldu, aldı. Başka bir şey yaptı. Öbürkü müziğini düşürdü. Notaları düşürdü. Başka notalar burada. Çok notalar, yemekler. Aşk burada var. Ne aşklar yaşandı bu Anadolu'da. Şimdi yemek... Anadolu'da giderim babacığım. Her yöremiz bizim ayrı bir lezzet.
Evet.
Biz sadece bu yemeği dünyaya satamadığımız için böyle. Reklamını yapamadığımız için böyle. Ama git Adana'nın ara sokağında bir ciğer ye, parmakların yok olur. Mesela atıyorum. Git Antakya'ya. Ben Beyrut'ta da yemek yedim. Beyrut'a da gittim. Orada da bütün işte Antakya yemeklerinin hepsi var. Orada da yedim ama Antakya'yı biliyorum. Antakya daha lezzetli. Entebbe git başka, Urfa'ya git başka. Efendime söyleyeyim, Kars'a git başka, Trabzon'a git, Karadeniz lezzet.
Bu kadar kısa mesafeler olmasına rağmen bambaşka.
Şimdi pizza dediğimiz şey, bu standart İtalyanlar pizza işte, bildiğin pide. Yani şimdi bizim her yörede bir pide var. Şimdi nasıl yapacağız?
Evet.
Anadolu. Ama dersen ki nereye git? Meditasyon. Benim yerim Assos. Aristo'nun memleketi Assos. Orası olmadı, tak git baba Nemrut Dağı'na çık, tak git baba efendime Hasankeyf'e git, tak orayı bırak git ta tepeye, Rize'nin en dağları yaylaya çık, yalnız kal, doğa sana meditasyon yaptırır, ormanların hışırtısı. Ormanlardan aşağı aşar git. Mesela.
Çok
anladın
güzel.
Mı? Yani Anadolu bu iş için yeterli babacığım. Tabii ki o Avrupalı, Amerikalı bir kız olduğu için, senaryoda öyle yazıldığı için İtalya'ya gidecek. İtalya'da kaç çeşitte pizza yiyecek, makarna yiyecek.
Bitti gitti.
Bir iki daha çeşit bitti gitti.
Filmde böyle zaten. Pizzayla makarna yiyor. Bütün
evet, bunu bulma lan.
İzlemeden işte bu kadar basit analizi.
Şimdi ne bileyim, bir gidecek bir Trabzon kapalı pide yiyecek. Anlıyor musun? Bir güzel bir lahmacun. Güzel bir açık pide. Haçapuru, Gürcülerin yaptığı haçapuru peynirli böyle bir muhlama yiyecek. Şimdi ona milyon tane yemek sayarım.
Yemek yerken meditasyonu da yapmış olacak evet. Zaten.
Aynı zamanda yemek de bir meditasyon.
Tabii işte onu diyorum.
Kesinlikle öyle.
Tabii.
Yani zihinde, beyinde en fazla mutluluk, endorfin, dopamini salgılayan birinci şey aslında, yani en sürdürülebilir noktada yemek yemek. Evet. Yani cinsellikle yemek yemenin birbirinden neredeyse ayrılabilecek bir noktası yok. Zihinde ve beyinde yarattığı...
Tıp olarak o... böyle değil evet. Yani?
Yemek yemek, bir de şöyle bir şey var. Mağara zamanından süre gelen, sonuçta yemek bulmak bir zorluk olduğu için bir arada yemek yemek bağlayıcı.
Bağlayıcı.
Evet, hani ailelerin bir arada yemek yemesi.
Yes.
Sen eve giderken aranıp önce bir bekliyoruz. Hani sofrada birlikte yemek yiyeceğiz demek çok kıymetli değil mi?
Çok önemli. İşte maalesef bu çağda da günümüzde de sofrada hep birlikte yemek yeme durumu neredeyse kalktı. Hı hı. Anadolu'da var. Bunu İstanbul, büyük şehirlerde söylemek mümkün. Akşam yemeğinde herkes evde olurdu abi. Hı hı.
Ve hatta şey vardı, akşam ezanı okundu mu eve gelin, ezan. Yemek başlar. Ezandan sonra dışarıda kalmayın, gelin evinize, yemeğinizi yiyin çocuklar.
Ya da kahvedesindir, herkes evine dağılır kahveden, mahalle kahvesinden. Herkes evde yemeğini, öyle lokanta mokanta. Biz mesela Bursa'da, ben çocukluğumda öyle her dakika İskender kebap yemiyorduk ki. Babam bir aylık aldığında, işte belki bir ikramiye bir şey olduğunda 40 yılda bir İskender'e gidersin, dönerciye. Yersin o kadar. Öyle çok lokanta yoktu yani. Belli evet. Yerler vardı. Kimse dışarıda yemek yemezdi. Ben evden uzakta, işte bizim mahalle Bursa dışındaydı, mesken. Bursa'nın işte tiyatroya falan geldiğimde yemek Giderdim Öğretmenler Derneği'nde babamı, çorbamı içerdim, yazdırırdım. Köftemi yer, tiyatroya giderdim ya da ablama çıkardım. Hı. Öyleydi.
Son 15-20 yılın şeyi bu zaten. Yani işte dışarıda bu kadar alternatifin olması yemeğe dair. Şimdi bir karnını doyurmak var, bir de yemek yemek var. Yani evet. İkisi bambaşka. İşte yaşamakla hayatta kalmak gibi.
Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bu devirde yapamıyorsun bunu. Bu devir tüketim çağı. İşte söylüyorsun, getiriyorlar falan filan falan filan. Ye geç. Yani onun keyfini, yemek yeme keyfini ya da işte kalabalık sofrada çok az da bir şeyin olsa o yemek evet. Lezzetli olur evet. Babacığım. Evet. Ve zaten bütün güzel yemekler garibanlıktan çıkmıştır.
Kesinlikle.
Yokluktan anneler onu yaratmıştır.
Son zamanlarda furya olmuş bir şeyimiz vardı. Bisküvili pasta. Bu pudingi bisküviyle...
Mozaik pasta.
Mozaik pasta şekli var. Bir de işte pudinge arasında bisküvi koyuyorsun. Buzdolabına atıyorsun. Bu kadar.
Mesela bunu Cem Davran bayılır.
Hepimiz bayılıyoruz.
Herkes bayılır. Herkes evet. Sever. Ah şekerime bakacaktım.
Hemen.
Neyse.
Bak abi hiç.
Gerek yok. Bakarız. Şeker önemli. İşte şekeri kestim. Tatlı. Pakete girmiş hiçbir şey yemiyorum. Evet. Ekmek fazla tüketmiyorum. Evde bir yediğim ekmek var, o dokunmuyor, şişirmiyor. Onun gluteni pek yok. Ondan sonra abur cubur yemiyorum, pilav yemiyorum. Tatlıyı kestim. Gece mesela meyve yemiyorum gece. Gece yenmez zaten.
Evet.
Gündüz istediğin kadar meyveye, o şekerine de dokunmaz.
Tabii. Gece yediğin depoluyorsun onu direkt.
Aynen öyle baba. Şimdi zaten her şey hibrit. İşte yediğimiz içtiklerimiz bu yeni dünyada mecburen dünya doldu.
Evet.
Şimdi böyle gidiyor. Herkes de yeni yeni hastalıklar çıkıyor. Şişiyorsun bilmem ne bağırsakların. Hep bir sindirim sistemi durumları var. Herkes de hepimiz takip ettiğim kadarıyla. O yüzden az olsun bizim olsun. Ötmesin ama ibikli olsun. Yani bizim olsun. Öyle uçuk yemekler yapmak da değil işte. Önemli olan kalabalık yemek, aile en önemli şeyimiz. Hele Anadolu'nun, bizim.
Evet.
Avrupa bunu yitirdi. Evet. Çoktan.
Çoktan. Evet.
Yıllar öncesinden yitirmişti. Evet. Bu çok önemli. Zaten bu aile kavramımız, bu ailelere biz çok tutunursak, bunu sağlam bırakmazsak hiçbir şey olmaz, yürürüz.
Birey olmak o kadar pompalanıyor ki.
Evet.
Birey olacağız diye biz olmayı unutuyoruz bu sefer günün sonunda. Biz kimdik? Sen evet. Bir birey olarak kendini ortaya koyuyorsun. Yapmak istediklerin belli. Başarıya ulaşıyorsun. Bu sefer o başarıyı paylaşacak dostun, ailen, onlardan uzaklaşmışsın.
Evet.
Evet, bu bir mücadele. Evet, bir şey yaparken bir şeylerden de vazgeçiyorsun ama yalnız kalıyorsun bu sefer. Tamam, birey ol, kendini tanımla, başarılı ol. Bunlar tamam, çok önemli şeyler. Bir bakıyorsun etrafında kimse kalmıyor.
Yalnızlaşmak da hep söylüyoruz. Böl ve yönetin aslında başka bir versiyonu. Ne kadar çok azaltırsan aileleri
aynı
o kadar kolay
yönlendirebilirsin. Bu böyle.
Evet.
Ama bunun farkında olursak bunu kimse başaramaz, yapamaz, yıkamazlar. Aile, çekirdek.
Evet.
Her şey ailede başlıyor. Okul, makul, eğitim sonra geliyor ama ailede anne ve babayla başlıyor. Bakalım bu elektronik çağda biz geldik gidiyoruz. Efendime söyleyeyim, zaman hızlı geçiyor. Gençler, bu Z kuşağı vesaire vesaire ne yapacak? Nereye gidecek dünya? Onu bilemiyoruz ama
göreceğiz.
Öngörüler yapabiliyoruz yani. Evet. Bir sürü alternatifimiz var aslında.
Şöyle yapalım mı? Şimdi biz senin için soru kısmı açtık arkadaşlarımıza. Aç. Onların da sana soruları var. Ondan önce yeni filmin vizyona giriyor. Bu
evet.
Filmin birazcık konusu nedir? En sevdiğin kısmı nedir? Nasıl geçti senin için? Birazcık bize bahsedersen senin bakış açınla çok memnun oluruz.
Film bir hukuk profesörünün telefon dolandırıcılığına takılıyor bu hukuk profesörü ve dolandırılıyor. Bilmem ne terör örgütleri tarafından hesaba el konmuştur. Şimdi şu parayı şuraya yatırın, daha güvenli bir yere yatırın. Bir söylüyor, sen zın oluyorsun zaten. Tak parayı oraya, verilen numaraya yatırıyorsun. Olay bitiyor.
Hı hı.
Sonra arıyorsun o numarayı, kimse yok.
Hı hı.
Kartlar değişmiş. Bu filmi bana getirdiklerinde benim çok işim gücüm vardı. Takvimim çok sıkıydı. Yani hiç boşluk çekecek zamanım yoktu ama bu arada da bana sabah bir telefon geldi. bankadan şuraya yatırın, buradan alın, burada işte yok vergi iadesi kalmış da bilmem o şeyler, sabah gece zaten çekimden gelmişim, sabaha karşı yorgunum falan, uykumu almamışım. O arada tıfaya getirildik, tık tık biz 9.000 dolar verdik. Bir şey yok, her şey açık açık yani. 9.000 dolar tak gitti, yengen uyandı, karım uyandı falan, işi kapattık, şikayet ettik, savcılık bilmem ne falan filan. Süreç devam etti. O arada da oynamayacaktım film dedim. Vaktim yok. Sonra işlerim de kendiliğinden önü açıldı. Projeler olmadı. Başka kaydı. Hemen açtım Ömer'e, yönetmene, yazara. Dedim oğlum çekelim bu filmi hemen. Başımıza geldi.
Abi inanılmaz bir şey bu.
Bak böyle. İnanılmaz. Başımıza geldi. Bu film böyle çıktı. Yani film kendini yazdı. Abi. Hayat kendini yazdı aslında.
Peki abi bir şey soracağım. Böyle bir durum senin başına gelmeseydi, yine bu filmdeki Erkan Can'la, bunu yaşamamış olan Erkan Can aynı şekilde oynar mıydı? Yoksa bir hissiyat farklılığı oldu mu?
Bilmiyorum.
Güzel.
Bilmiyorum oğlum şimdi. Onu başka türlü çalışırdık. Gene oynardık ama nasıl olurdu onu bilmiyorum. Onu gene çalışırdık tabii o rolü. Bu olay başımıza gelmeseydi gene onu çekerdim de. Hı hı. Çekecektim de ama bu olay olunca böyle çektim. En azından bu filmdeki oynadığım duygusu doğru.
Hı hı hı. İşte onu sormak istemiştim.
Duygusu yani. Doğru şimdi.
Çok güzel.
Belki böyle daha iyi oldu. Bilmiyorum.
Merakla
hayat
bekliyoruz
böyle
abi.
Oğlum.
Merakla bekliyoruz.
Müthişmiş
ya.
Abi bu soruyu sana çok sormuşlardır ama ben de sormak istiyorum. En sevdiğin bu benim hayatımın filmi, bu ayrı bir yeri var bende, ayrı bir hukukum var benim bu filmle dediğin bir tane filmini bize söyler misin?
Gemide filmi oğlum. Değil gemide mi? Çünkü o zaman ben ilk filmimde o böyle başrol neyse. Mahallenin Muhtarlarını çekerken orada başka bir şey yapıyorduk dizide. Bir karikatür, bir palyaço oynuyordum çocuklara. 12 sene oynadık. Onu kırmak adına, hı hı, temeli ters köşe yapmak adına gemide tabii ki hem benim hem de Türk sinemasının mihenk taşlarından biridir.
Seni çok uzun süre Karadenizli zannettiler mi?
Hala zannediyorlar. Nerelisin diyorlar. Ben de Burtvinliyim diyor.
Güzel.
Orası neresi diyor. Artvin, Burtvin, Bursa.
Peki abi şöyle bir şey var mı? Yani izlediğin filmler veya işte okuduğun senaryo, tiyatro oyunları, bunların arasında ya şunu ben yazsaydım keşke ya. Şu ya benim elimden çıksaydı ne güzel olurdu.
Yazarlık yok. Olsaydı yazardım şimdiye kadar.
Ya da şu rolde ben oynasaydım.
Tiyatroda geçmiş artık onlar. Bir Hamlet oynamak isterdim. Bir Tennessee Williams'ın Sırça Kümes Tom oynamak isterdim. Ama yaş geçti. Hamlet en baba o 20 yaşında Hamlet o zamanlar.
Biraz olmazmış şu anda. Alternatif bir...
Ama şu, tabii ki çünkü Shakespeare laflar aynı. Kaç yüzyıldır Shakespeare hep yorumlanıyor. Yorumlanabilir de. Hava tava müsait olursa bakarız.
Neden olmasın?
Hamlet'te bir Hamlet konsa ben orada mezarcı talibim. Mezarcıya.
Sana biraz arkadaşlarımızın sorularını yönlendireceğim.
Zor sorular olmasın.
Abi demiş ki aşk gerçekten her şeyi affeder mi?
Bilmiyorum. Duruma göre değişir, kişiye göre değişir.
Aşkına bağlı.
Aşkına bağlı.
Evet. Ozan buna diyordu ki bir gün çok hoşuma gitmişti. Aşk affeder de sen affedemezsin bazı şeyleri.
Ya ben, o da doğru, o da olur.
Evet. Aşk affeder diyor. O, ama o da olur. O bizimle alakalı bir durum değil.
Şarkısı bile var oğlum. Söylemeyeyim biliyorsunuz zaten.
Telife girer diyormuş Erkan abi.
Oğlum iki saniye falan söyleyince girmiyor.
Evet girmiyor evet.
Seni çok öven, bu arada onu söyleyeyim. Tek tek okumuyorum. Şey yazan çok olmuş. Ya bir sorum yok. Ama hani çok sevgilerimizi ve çok mutlu olduğumuzu iletir misiniz demiş. Onların hepsinin adına.
Ben de onlara sevgilerimi iletirim.
Aynı şekilde biz de bu arada bu vesileyle söyleyelim. Bizi inanılmaz mutlu ettin bize zaman ayırarak.
Eyvallah.
Onur duyduk, gurur duyduk. Aynen, seninle sohbet etmek, bu mesafeden sohbet etmek bile bizim için
güzel.
Yeterli bir tecrübe oldu, sevinç kaynağı oldu. Özgüvenimi arttırmak için ne yapmalıyım diyor.
Özgüvenini arttırmak için... Tiyatro dersleri var, tiyatro okulları var. En azından buralara gidip oradaki dersleri dinleyip illa oyuncu olmak gerekmiyor. Yani bunu bir yüksek bir kurumsal bir firmanın CEO'su da yapmalı. Beyaz yakalılar da, bir müdür de, herkes yapmalı. Benim bildiğim yol bu. Bunu tavsiye edebilirim.
Şey de oluyor mu peki abi? Birçok karakter içinde gezdiğin için tiyatroda Bir gün işte bir sokak satıcısı oluyorsun, bir gün bir şirketin sahibisin, bir gün yine bambaşka bir evin üçüncü çocuğusun. O hissiyatı, psikolojiyi artık içinde yaşadıkça kendini daha iyi anlamaya başlıyorsun.
Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Orada işte o utangaçlığını kırıp o derste sahneye çıkmak.
Kendi potansiyelini zorluyorsun aslında.
Evet, kendini orada zorlayabilir. O sahnede aslında bütün oyuncular utangaçtır. Ben de utangaçımdır öyle. Şey
çok enteresan. Yani, evet, bunu ben de fark ediyorum.
Açılmadığım yerde tık tık tık bakarım. Bir yerden girip çıkarsın. Utangaçız. Onu yenmek için belki.
Doğru. Bir insan kendinde bulduğu bir eksikliği aslında başka bir yönden, çok ekstrem bir yönden üstüne giderek bazen dışa vuruyor.
Bir de şu var işte, yani o tiyatro oyununda girdiğin karakter aslında o özelliklere sahip. Sen değilsin. O bir karakterin özelliği.
Evet.
O yüzden diyorsun ki ben yapmadım ki. O karakterin özelliği. Yani öyle de sıyrılıp kendi hayatına geri dönebiliyorsun.
Evet. Erkan abi demişler ki çok kafasını takıp böyle çok canını sıktığı ama aradan uzun bir zaman geçince ulan buna mı canımı sıkmışım ben, ne gerek varmış dediği zamanlar oluyor mu?
Olmuştur ama örnek veremem ama olmuştur.
Evet. Değmezmiş.
Oldu yani. Değmezmiş ama o anki o şartlarda öyle olması gerekiyormuş, yaşanması gerekiyormuş. Ama o değmez dediğimiz, o yaşadığımız o kötü şartlardan da bir ders çıkartmak gerekiyor. Ne ararsan kendinde ara diyor. Hani bu.
Erkan abi şey, ghosting'i sormuşlar. Diyorlar ki birisi benimle konuşuyor sürekli olarak, sonra bir anda kesiyor, yok oluyor.
Buna da yeni nesil ghosting diyor.
Hayalete dönüşmek. Ghosting'in.
Ha, o da öyle seviyor. Tamam, gizemli bir şey yapıyor. O da oyunun kendi içindeki oyunu o belki.
Peki böyle yapanlara ne dememiz lazım abi? Yani o tanışlığın, ilişkinin ilk başında her şeyini akıtıyor sana. Sevgisini, ilgisini. Ondan sonra bir anda yok. Kadınlar, erkekler ikisi de bunlardan çok muzdarip. Diyor ki yani abin diyor bulutlara çıkarıyor. Hı hı. İki hafta sonra yok. Kapı duvar.
İşte bazıları sıcak sever diye bir film mi vardı? Bazıları öyle seviyor işte. Evet. Yani o zaman oturup onda birebir gel ulan buraya otur bakalım ne ayaksın demek lazım.
İşte hayalet olduğu için ulaşamıyorlar.
İçinden geçip gidiyor.
Evet. O yüzden bunlar hayalet olmak diye bir deyim uydurdular yeni nesil. Ghosting yani i̇şte hayalete dönüşmek.
Bu da yeni bir şey, öğreniyoruz.
Evet, mantık hayalete dönüşüyor yani. Telefonlarıma dönmüyor, ortadan kayboluyor. Hayalet oldu. Biz de diyoruz ki arkasından iki Fatiha oku, devam.
Doğru.
Şey
tamam, eyvallah.
En azından arafta kalmasın.
Evet.
Ruhunu... Ama bir yerden çıkar, yakalanabilir. Her hayalet yakalanır yavrum.
Doğru. Olabilir. Hayalet avcıları da var yani, filmi de var. İkisi. Yakalarlar.
Bilişim suçlarına gittiğin zaman bulurlar yavrum.
Arkadaşlar bu işin özünde şu var aslında. Birazcık kızlarımızdan geldiği için bu soru o taraftan anlatacağım. Birazcık şöyle oluyor. Erkekler az önce dedik ki artık her şey çok hızlı değişiyor. İlişkiler de hızlı değişiyor. Beğeniyor kızı. Huyuna gidecek şekilde onunla görüşüyor. Ne zaman sıkılıyor, istediğini elde etmiş oluyor. Bir karşısına alıp da ya ben devamını istemiyorum bunu diyecek cesareti göstermeyip ortadan kayboluyor. Aslında bu konunun özeti bu.
Ha.
Aslında üç kağıt var işin içinde.
Anladım. Öyle değil arkadaşlar, yapmayın. Yapmayın, birebir insani çerçeve içerisinde biraz bu etikliğe de sığmıyor galiba.
Evet.
Sığmıyor. Hiç. Evet. Şimdi biraz buralara baksınlar, buraları kovalasınlar. Klavye başında delikanlılık olmaz. Bir de atınca da mangalda kül kalmıyordur.
Uf.
Değil mi?
Öyle işte.
Tabii sayfalarca yazılıyor, sonra bir anda yok.
Teoride iyisin de pratikte ne oluyor yavrum?
Güzel.
Erkan abin dediği gibi yani olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar diye bir söz vardı.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Diyorlar ki setten, Gemide filminde özellikle herkesin oraya bir takıntısı var tabii, bizim de var. O filmden, gelişiminden, çünkü şöyle söyleyeyim, biz de o jenerasyon olduğumuz için şimdi biz o zamanlar bunu canlı canlı izlemedik. Yani ben çok küçüktüm o zaman. Şimdi geriye dönüp baktığımız zaman diyoruz ki bu Türk sineması değişmiş o tarihte. Dolayısıyla sana belki normal gelen anılar bize çok özel geliyor. Hani o setin kuruluş anı, işte ilk filmin belki vizyona girdiği zaman. Bizim için bunların hepsi dinlemesi çok kıymetli şeyler.
Ya Gemide filmini biz kendi bütçemizle yeni sinemacılar olarak bir sinerji yarattık. İki film yazıldı. Laleli'de bir Azize ve Gemide filmi. O zaman benim Maltepe'de setim var. Mahallenin muhtarları çekiliyor. Setler çok uzakta. Saçımın yapılması lazım. Temelde de kullanıyorum onu. Düz yaptık gemide de. İşte bir arkadaşım benim kuaför arkadaşım, onun adı da Erkan. Ta buradan basıyoruz motorla gidiyoruz. Ne o? Ambarlı taraflarında gemide kum şeyleri vardı o zaman orada. Şimdi var mı bilmiyorum. Oraya gidip saçı orada yapıp ondan sonra filmi çekip gene tekrar gelip mahallenin muhtarlarında çekime devam etmek. Böyle bir kendi çabalarımızla, kendi kurduğumuz bu sinerjiyle iki film çektik. Aslında Laleli'de bir Azize ve Gemide bir üçleme. Laleli'de bir Azize bir film, Gemide ikinci film. İkisinin toplamı senin kafanda üçüncü film, yani kadının hikayesi. Hı hı. Ve dünyada da örneği azdır. İki filmin oyuncularının birden geçmesi, iki filmin sahnelerinin aynı olması, kadını aldığımız yer.
Özellikle o yıllarda.
O yıllar.
Evet.
O yıllar. O yüzden metaforu da güzeldir. İyidir. Bir memleket gibi gelir gemi diye başlar. Her repliği, her mısrası özenle yazılmış ve hesap edilerek yazılmış. Hepsi bir şey anlatır. Bu filmi bir kere seyretmek kesmez. Çünkü her seyrettiğinde üzerine günlerce, saatlerce konuşabileceğin bir filmdir. Oynadı geçti gitti bir film değildir. Laleli'de bir Azize de öyledir. Sinema üzerine tartışacağın, konuşacağın, keyif alacağın bir filmdir. Aynı zamanda da Türk sinemasında bir kilometre taşıdır yani. Evet. Ama anı derseniz bilmiyorum. Anıları mesela Zafer Algöz güzel anlatır. Çünkü ben unutuyorum. Evet. Çocukluğumdan beri de öyle. Zafer fil hafızasıdır. O unutmaz. Detayları bile, evet. Oradaki çiçeğin rengini bile anlatır sana. Unutmaz çünkü. Ana omurga hikaye tamamdır. Her seferinde onun sağını solunu, önünü arkasını komik bir şekilde süsler.
Evet.
Yani bir meddah gibi, bu çağdaki bir meddah gibi anlatır sana. Taklitleriyle. Her şeyin taklidini yapar. Meddah da öyledir ya. İşte eşeğin taklidini yapar, trene bindiyse onun taklidi, ne yaptıysa taklitlerle bunları anlatır. Zafer de bunu bu çağda, bu zamanda en iyi yapan kardeşimdir.
Buradan Zafer abiye de selamlarımızı iletelim. Selamlarımız.
Merhaba Zafer, seyredersen böyle.
Erkan abinin ne kadar doğaya düşkün olduğunu, hem hayvanları hem doğayı koruduğunu bildiğimiz için burada biz abi üstümüze vazife değil belki ama senin adına temaya bir bağışta bulunduk.
Harikasınız, bitti.
Umarım kabul edersin bizim adımıza.
Ettim gitti.
İnanılmaz mutlu olduk abi, gurur duyduk.
Ben
onur
de mutlu
duyduk.
Oldum. Ben ayağına zaten sağlık. Sizi gelince bir baktım şöyle 3-5'te fazla bir şey de seyretmedim. Tamam dedim, buraya gidelim.
Sağ olun.
Ayağına sağlık abicim.
Çok çok memnun oldum. Çok teşekkür
ederiz. Çok teşekkür ederiz.
Büyük usta Erkan Can konuğumuzdu. Hikayeden Adamlar
sona erdi.
Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Eyvallah.